Ayrım 37. Kürtçülük 1787-1923. Bilal Şimşir, sayfa 443. Ermeniler Van ve Bitlis vilayetlerinde her zaman azınlıkta olmuşlardı. Bir azınlığa toprak verilmesi bir emperyalist uygulamadır. Ankara hükümeti emperyalizme karşı savaşmak için kurulmuştur. Vatan topraklarını yabancılara vermeye başlarsa Ankara hükümetinin İstanbul hükümetinden farkı mı kalır? Ankara hükümeti Sovyet Rusya'nın da emperyalizme karşı mücadele ettiğini düşünüyor ve kendisine tabi müttefik olarak görüyordu. Şimdi Sovyet Rusya'nın da Türkiye'den toprak istemesi Sovyetlerin emperyalizme mücadele konusundaki samimiyeti ile ilgili kuşku yaratmıştır. Telgrafta değinilmeyen bir noktada şuydu. Van, Bitlis, Muş vesaire 1916 yılında Çarlık Rusya'nın İngiltere ve Fransa ile yapmış olduğu gizli Sarkis-Picot Antlaşması ile Rusya'ya bırakılıyordu. Ermenistan'a değil Rusya'ya bırakılıyordu. Çiçerin şimdi bunu istiyordu ve bu talebinden vazgeçmedi. Bekir Sami Bey aylarca kaldığı Moskova'dan dostluk anlaşmasını imzalayamadan geri döndü. Anlaşma yapılamadı. Ruslardan yardım alınamadı. Ankara hükümetinin Moskova'ya gönderdiği bu ilk heyetin arkasında henüz kazanılmış bir büyük başarı, bir askeri zafer yoktu. Ankara bileğinin gücünü dosta düşmana henüz gösterebilmiş değildi. Fakat 5-6 ay sonra Türkiye'nin Ermenilere karşı kazandığı zaferin ardından Moskova'ya gönderilen Yusuf Kemal heyeti eli boş dönmeyecekti. Türk heyeti bu defa hem Sovyet Rusya ile dostluk anlaşması imzalayacak 16 Mart 1921 hem Sovyet Rusya'dan yıllık 10 milyon altın ruble kredi sağlayacak ve hem de misaki milli sınırlarımızı Ruslara kabul ettirecekti. Çünkü Türkiye artık gücünü kanıtlamıştı. Ermenilere karşı kazanılan zaferden sonra 1. İnönü Zaferi'ni de kazanmıştı. Ve bundan sonra Ruslar artık Anadolu'dan toprak taleplerini ağızlarına almaz olmuşlardı. Türk Kurtuluş Savaşı'nda önce toplar sonra diplomatlar konuşmuştur. Ve Mustafa Kemal önderliğindeki Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümeti her askeri zaferi diplomatik zafere dönüştürmeyi de bilmiştir. Savaş meydanında kazanılan masa başında hiç heba edilmemiştir. Sevr anlaşmasını uygulatmak için iki koldan baskılar. 1. Yunan taarruzları ve 2. iç ayaklanmalar. İngiliz belgelerinden anlaşıldığına göre İstanbul'un işgalinin birinci amacı Sevr anlaşmasını Türklere kabul ettirmek ve uygulatmaktı. Anlaşmayı hazırlayanlar bunun son derece ağır olduğunu ancak zor kullanılarak yürürlüğe konabileceğini de değerlendirmişlerdi. Türkleri buna zorlamak için de payitaht İstanbul'u işgal ettiler. 16 Mart 1920. Bu işgal padişahı ve saltanat şurasını yıldırmaya ve uğursuz anlaşmayı İstanbul hükümetine imzalatmaya yetti. Ama onaylatmaya ve uygulatmaya yetmedi, yetemezdi. Mustafa Kemal önderliğindeki Türkiye Sevr'in karşısına dikilmişti. İstanbul'u işgal etmek, zırhların namlularını Yıldız Sarayı'na doğrultmak kolaydı. Fakat Anadolu'yu işgal etmek hiç de öyle kolay bir iş değildi. Mareşal Foch, Anadolu'yu işgal edebilmek için en az 29 tümen askere ihtiyaç olduğunu bildirmişti. İngiliz Genelkurmayı uygulanamayacak bir anlaşma hazırlanmasın diye Lloyd George hükümetini zamanında uyarmıştı ama uyarı dikkate alınmamıştı. Sevr anlaşmasının baş mimarı İngiltere, Anadolu'ya karşı açıktan savaşmayı göze alamıyor ama Sevr'i uygulatma hayalinden de vazgeçmiyordu. Anadolu'ya cepheden saldırmayı göze alamayan İngiltere, Ankara hükümetine karşı dolaylı bir savaş açtı. Bu ahlaksız savaş iki koldan yürütüldü. Bir yandan Yunanistan hem Anadolu'da hem Trakya'da genel saldırıya geçirildi, diğer yandan da Anadolu'da bir dizi iç ayaklanma çıkarıldı. Böylece Ankara dize getirilmeye çalışıldı. 1920-21 yıllarında Anadolu'da iki düzine kadar ayaklanma patlak verdi. Bunlar arasında iki tane de Kürt-İslam görünümlü ayaklanma vardı. Ve gerek Yunanistan'ın gerek iç ayaklanmaların çoğunun arkasında İngiltere vardır. Biraz açalım. Yunan kuvvetleri 15 Mayıs 1919'da İzmir'e çıktıktan sonra bir ay içinde Ege bölgesini istila etmişlerdi. 16 Mayıs'ta Urla ve Seferihisar, 21 Mayıs'ta Seydiköy, 22 Mayıs'ta Menemen, 23 Mayıs'ta Foça, 24 Mayıs'ta Manisa, 26 Mayıs'ta Aydın, 28 Mayıs'ta Tire, 29 Mayıs'ta Kasaba, Turgutlu. 1 Haziran'da Ödemiş, 4 Haziran'da Nazilli, 5 Haziran'da Akhisar, 12 Haziran'da Bergama ve 13 Haziran 1919'da Dikili işgal edilmişti. Bu yayılmanın ardından Yunanistan durdurulmuş ve Ege bölgesinde Minna hattı diye bir hat belirlenmişti. Yunanistan bir yıl süreyle burada kalmış idi. Burada müttefikler Sevr Anlaşması'nı kapalı kapılar arkasında tamamladılar ve 11 Mayıs 1920 günü müttefikler adına hareket eden Fransa Başbakanı Millerand, Sevr Anlaşması tasarısını Versailles'de Tevfik Paşa Başkanlığındaki Osmanlı Hükümeti heyetine tebliğ etti. Türkiye'nin her tarafında Sevr tasarısına karşı tepkiler başladı. İşte tam bu aşamada iç ayaklanmalar için düğmeye basıldı ve Yunan kuvvetleri harekete geçirildi. 22 Haziran 1920 Yunanistan. Milne hattını aşıp genel bir saldırıya geçti. Şehir ve kasabalarımız arka arkaya Yunan işgaline düştü. Şöyle ki 22 Haziran Akhisar düştü. 23 Haziran Salihli düştü. 24 Haziran Alaşehir, Soma, Kırkağaç düştü. 25 Haziran Bigadiş düştü. 28 Haziran Kula düştü. 29 Haziran Savaştepe, Eşme, Sındırgı, Burhaniye düştü. 30 Haziran Balıkesir düştü. 1 Temmuz Edremit düştü. 2 Temmuz Bandırma, Kirmasli, Kemalpaşa, Karacabey, Erdek, Susurluk düştü. 3 Temmuz Nazilli düştü. İkinci kez. 4 Temmuz Biga, Ayvacık, Ezine, Lapseki, Bayramiç düştü. 5 Temmuz Buldan düştü. 6 Temmuz Gönen, Gemlik, İzmit düştü. Mudanya'yı da İngilizler işgal etti. 7 Temmuz Balya düştü. 8 Temmuz Bursa düştü. Bunun üzerine Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsüne kara örtü kondu. 10 Temmuz Orhaneli düştü. 12 Temmuz İznik düştü. 13 Temmuz Gebze düştü. 14 Temmuz Gördes düştü. 20 Temmuz Tekirdağ, Mürevte, Çorlu düştü. 21 Temmuz Demirci düştü. 22 Temmuz Lilleburgaz, Baba Eski düştü. Yine 22 Temmuz'da İstanbul'da toplanan 43 kişilik saltanat şurası 1'e karşı 42 oyla Sevr Anlaşması'nın imzalanmasına karar verdi. 23 Temmuz Hayrabolu, Şile düştü. 24 Temmuz Uzunköprü düştü. 25 Temmuz Edirne, Havsa, Pınarhisar düştü. 26 Temmuz Kırklareli, Kırkkilise düştü. 27 Temmuz Şarköy, İpsala, Viza düştü. 28 Temmuz Enez düştü. 30 Temmuz Keşan düştü. 31 Temmuz'da Damat Ferit Paşa 5. ve son kez sadrazam oldu ve hükümet olarak Sevr Anlaşması'nı imzaladı. 10 Ağustos 1 Ağustos Eceabat, Maydos düştü. 4 Ağustos Gelibolu düştü. 29 Ağustos Uşak düştü. 3 Eylül Simav düştü. İkinci kez. 5 Eylül Gediz düştü. Kısacası 1,5 aydan az bir zaman içinde 50 kadar şehir ve kasabamız Yunan kuvvetleri tarafından işgal edildi. İşgal edilen şehirler arasında iki eski başkentimiz de var, Bursa ve Edirne. İç ayaklanmaları gelince bunlar da Yunanistan istilasına paralel olarak gelişti. Atatürk 1920 yılında ayaklanmaların ülkelerin her tarafa yayıldığını belirtiyor ve anlatıyor. Bandırma, Gönen, Susurluk, Kirmasli, Mustafa Kemal Paşa, Karacabey, Biga ve dolaylarında, İzmit, Adapazarı, Düzce, Hendek, Bolu, Gerede, Nallıhan, Beypazarı dolaylarında, Bozkır'da, Konya, Ilgın, Kadınhan, Karaman, Çivril, Seydişehir, Beyşehir, Koçhisar dolaylarında, Yozgat, Yenihan, Boğazlıyan, Zile, Erban, Çorum dolaylarında, Ümraniye, Refahiye, Zara, Hafik dolaylarında, Viranşehir dolaylarında tutuşan kargaşa ateşleri bütün ülkeyi yakıyor. Hainlik, cahillik, düşmanlık ve bağnazlık dumanları bütün yurt göklerine yoğun karanlıklar içinde bırakıyordu. Ayaklanma dalgaları Ankara'da karargahımızın duvarlarına dek çarptı. Karargahımızla kent arasındaki telefon ve telgraf tellerini kesmeye dek varan kudurgan saldırışlar karşısında kaldık. Batı Anadolu'nun İzmir'den sonra yeniden önemli bölgeleri de Yunan ordusunun saldırılarıyla çiğnenmeye başladı. Dikkate değer ki 8 ay önce ulus heyeti temsiliye ile birlikte olarak Damat Ferit Paşa hükümeti ile ilişkiyi ve haberleşmeyi kesmiş iken Ali Galip'in girişimi gibi tek tük olaylardan başka böyle genel ayaklanma olmamıştı. Bu kez ortaya çıkan yangın ve ayaklanmalar 8 ay içinde yurtta çok hazırlık yapıldığını gösteriyordu. Nutuk, Söylev 2, sayfa 590. 1920 yıllarındaki iç ayaklanmaların kısaca dökümü şudur. 16 Şubat, 16 Nisan, Manyas, Gönen bölgesinde 2. Anzavur ayaklanması, 13 Nisan, Bolu, Düzce ayaklanması, 19 Nisan, Beypazarı ayaklanması, 19-26 Nisan, İtilaf Devletleri Sevr Anlaşması tasarısını tamamladılar, 23 Nisan, meclisin açıldığı gün, Hendek ayaklanması, 6 Mayıs, Konya ayaklanması, 11 Mayıs, Adapazarı ve Gevye'de 3. Aznavur ayaklanması, yine 11 Mayıs, Sevr tasarısı İstanbul hükümetine tebliğ edildi. 13 Mayıs, Hilafet ordusu İzmit'ten harekete geçirildi Süleyman Şefik Paşa komutasında. 14 Mayıs, 27 Ağustos, Kaman, Sivas bölgesinde 1. Yozgat ayaklanması. 14 Mayıs, Yenihan, Kaman, Yıldızeli ayaklanması. 23 Mayıs, Tokat ayaklanması. 27-28 Mayıs, Çamlıbel ayaklanması. 6-7 Haziran Zile ayaklanması, 1 Haziran Doğu'da Milli Aşireti ayaklanması, 13 Haziran Sorgun baskını, 13-24 Haziran Çapanoğlu, Yozgat ayaklanması, 14 Haziran Yozgat ayaklanması, 21 Haziran Çivril'de Afyonkarahisar, Çopur Musa ayaklanması, 23-24 Haziran Boğazlıyan ayaklanması, 24 Ağustos Milli Aşiret ayaklanması ikinci kez, 5 Eylül 30 Aralık 2. Yozgat ayaklanması, 2-3 Ekim 15 Kasım Konya'da Delibaş ayaklanması, 1 Ekim 1920 Koçkiri ayaklanması, 9 Aralık İç ayaklanmaları bastırmak için merkez ordusu kuruldu, 11-15 Aralık Demirci Mehmet Efe ayaklanması, 29 Aralık Çerkez Etem ayaklanması. Türkiye Büyük Millet Meclisi kuvvetleri tarafından Kütahya'da sıkıştırılan Çerkez Etem, kardeşleri ve bir kızın birlikleriyle birlikte Yunan tarafına geçti. 5 Ocak 1921. Bir yıldan az bir zaman içinde iki düzine kadar ayaklanma çıkarılmıştır. Bunlardan yalnız ikisi Kürt-İslam ayaklanması görünümündedir. Urfa yöresindeki Milli Aşiret ayaklanması ve Sivaslara yöresindeki Koçkiri Aşiret ayaklanması. Diğer ayaklanmalar Batı ve Orta Anadolu'da çıkmıştır ve bunların Kürtlerle bir ilgisi yoktur. Fransız kışkırtması bir isyan, Milli Aşiret ayaklanması. Atatürk Nutuk'ta diyor ki, baylar, o sıralarda güney bölgelerimizde de bizi gerçekten uğraştıran önemli bir ayaklanma oldu. Milli Aşireti başkanları Mahmut İsmail Galil Bahur Abdurrahman Beyler güneyde düşmanlarla gizli ilişki ve bağlantı kurduktan sonra Siirt'ten Dersim, Tunceli, dolaylarına değin bütün aşiretleri başkanı adını takınarak o bölgeye başkanlık etmeye ve orada zorla buyruklarını yürütmeye kalkıştılar. Fransızlar 1920 yılı Haziran'ın başında Urfa'yı ikinci kez ele geçirmek amacıyla yürüyüşe geçtikleri zaman Milli Aşirette Siverek'e doğru ilerledi. Buna karşı o bölgede bulunan 5. tümenimiz görevlendirildi. Bu tümen o bölgedeki ulusal kuvvetlerimizle de desteklendi. Bu aşirete 19 Haziran 1920'de birliklerimiz kovalayarak güneydoğu yönüne sürdü ve düşman bölgesine kaçmak zorunda kaldı. Bu aşiret bir süre düşman bölgesine hazırlandıktan sonra 24 Ağustos 1920'de 3000 atlı ve develi 1000 kadar yaya kuvvetle yeniden topraklarımıza geçti. Viran şehir yakınlarına geldi. Bunlar aman dilemek için geldiklerini söyleyerek oradaki komutanlarımızı aldatıp tedbirsiz davranmalarına yol açtılar. Bu sırada o bölgede dağınık bulunan birliklerimize saldırarak onları yendiler ve 26 Ağustos 1920'de Viran şehri ele geçirdiler. Haberleşmemizi ve bağlantımızı engellemek üzere de o bölgedeki bütün telgraf tellerini kestiler. Ancak 15 gün sonra 5. Tümen'in Siverek, Urfa, Resulayn, Ceylanpınar ve Diyarbakır'da bulunan birliklerinden gönderilen kuvvetlerle bize bağlı aşiret kuvvetleri milli aşiretlerini yenebilmişlerdir. Kovalanan bu aşiret yine güneye çöle kaçtı. Nutuk, Söylev 2, 603-605. Atatürk olayı pek güzel özetlemiş. Birkaç ufak ekleme yapalım. 1 Haziran 1920. Urfa yöresindeki milli aşireti Fransızların kışkırtmasıyla ayaklandı. Genelkurmay Başkanlığı Harp Tarihi Dairesi Türk İstiklal Harbi 6 Ankara 1997 sayfa 179 ve Sarıhan Kurtuluş Günlüğü 3 sayfa 65. 1 Haziran 1920 Urfa yöresindeki milli aşireti Fransızların kışkırtmasıyla ayaklandı. 8 Haziran milli aşiret ayaklanması Viran şehir ve Siverek yöresine yayıldı. Aşiret bir süredir Fransızlarla ilişki kuruyor, milli mücadeleye taraftar aşiretlere saldırıyor, köyleri yağma ediyor, yakıp yıkıyordu. 18 Haziran ayaklanma halindeki milli aşireti kuvvetleriyle ordu birlikleri arasında Urfa yöresinde çarpışmalar oldu. Aşiret kuvvetleri yarın sınırdan güneye geçecekler. 19 Haziran ordu kuvvetleri isyancı milli aşireti kuvvetlerini güneydoğu yöresine sürdü, aşiret kuvvetleri düşman tarafına sığındı. 24 Ağustos milli aşireti 2-3 bin kadar atlı ve develi bir o kadar da yaya ile yeniden güney sınırından içeri girdi. Viran şehrin Atşan köyüne gelerek telgraf hatlarını kesti. İsyancılar Haziran'da 13. Kolordu birlikleriyle yaptıkları çarpışmalar sonucu güneye kaçmışlardı. Aşiret teslim ol çağrısına yarın akşama kadar af çıkarsa ve zarar ziyanları ödenirse çağrıya uyacakları cevabını verdi. 26 Ağustos İsyancı Milli Aşireti Kuvvetleri Viran şehir kasabasını işgal etti, telgraf tellerini kesti. 15 gün sonra askeri birlikler ve onlara katılan bazı aşiret kuvvetleri milli aşiretini yeniden güneye sınır ötesine süreceklerdir. 7 Eylül milli aşireti isyancıları 5. Tümen'in saldırısı üzerine Suriye'ye kaçtılar. 16 Eylül Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümeti bir kararnameyle Viran şehirde milli aşireti isyancıları tarafından mal ve eşyaları alınmış olan memur ve subaylara ikişer maaş tutarında avans ödemeyi kabul etti. Böylece milli aşireti ayaklanması noktalandı. Yunan taarruzlarıyla at başı giden bir aşiret isyanı, Koçgiri ayaklanması. Türk Kurtuluş Savaşı'nı çökertmek ve Sevri Türkiye'ye uygulatmak amacıyla 1920 yılında çıkarılan içeriden ve dışarıdan körüklenen iç ayaklanmalar listesinin sonuncusu Koçgiri ayaklanması olmuştur. Bu ayaklanma 1920 sonlarında başlamış, 1921 yılında yoğunlaşmış, İnönü'ye doğru uzanan Yunan genel saldırılarıyla at başı beraber gelmiş ve Londra Konferansı günlerine rastlamıştır. Atatürk nutukta Koçgiri ayaklanmasına kısaca değiniyor. Baylar, Sivas kuzeyinde ve Yozgat'ta çıkan ve sizlerce de bilinen iç ayaklanma olaylarından başka 1920 sonlarında yeniden Anadolu ortasında Zile yöresinde Küçük Ağa, Deli Hacı, Aynacı oğulları, Erbaa yöresinde Kara Nazım, Çopur Yusuf ve başka yerlerde Deli Hasan, Küçük Hasan gibi bir takım serseriler ile Yozgat, Çayözü Çerkezlilerinden meydana gelmiş çeteler 1920 yılı başlarında da Koçgiri aşireti başkanlarından Haydar Bey İstanbul'da Seyit Abdülkadir'de aldığı talimat üzerine Alişan ve hısımlarından Naki, Alişer ve başkalarıyla birlikte ayaklanmaya başlamışlardı. Birçok kuvvetlerimiz bir yandan Pontusçuları, bir yandan da bu ayaklanmaları izleyip tepelemekle uğraşıyorlardı. Anadolu ortasında güvenliği sağlamakla görevli kuvvetlerimizi büyüyecek bir komuta altında birleştirmenin yararlı olacağını düşündüğümüzden 9 Aralık 1920'de Sivas'taki 3. kolorduyu kaldırıp onun görevini yeni kurduğumuz merkez ordusuna verdik. Bu orduya da Nurettin Paşa'yı komutan yaptık. Koçgiri ayaklanması da İngilizler ile birlikte Seyit Abdülkadir gibi İstanbul'daki Kürtçüler ve Damat Ferit Paşa hükümet tarafından tasarlanmış. Sivas'ın Zara kazasında yerleşik Koçgiri aşiretin bazı reislerince tetiklenip yürütülmüştür. Bu ayaklanmada Yunanistan'ın da parmağı olduğu anlaşılmaktadır. Ayaklanma öncesinde bazı Yunan görevlileri İngilizlerin yardımıyla Irak üzerinden gizlice Doğu Anadolu'ya sızdırılmıştı. Sevr Anlaşması'nın imzalanması arifesinde de 30 Temmuz 1920 günü İngiliz Yüksek Komiseri Amiral de Röbeck, Lord Curzon'a şunları bildirdi. Ferit Paşa, anlaşma imzalandıktan sonra Anadolu'da düzeni sağlamak için İngiliz generali Shuttleworth ile birlikte Harbiye Nezaretinde iki plan üzerinde çalıştıklarını bildirdi. Planlardan biri, Sevr Anlaşması imzalanır imzalanmaz Mustafa Kemal'in üzerine saldırtmak için 15 bin kişilik küçük bir ordu kurulması, diğeri de Kürtlerin maşı olarak kullanılmasıdır. Birinci planın hazırlığı bitmek üzeredir. General Shuttleworth ile bugün öğleden sonra yapacakları görüşmede bu plana son şeklinin verileceği umut edilmektedir. Kürtlerin kullanılmasına gelince, Ferit Paşa İstanbul'daki Kürt liderlerin Mustafa Kemal'e karşı harekete geçmeye pek istekli olduklarını söylüyor. 15 bin kişilik bir ordu, hilafet ordusu kurulmasına bir itirazım olmadığını, Kürtleri kullanma konusunun ise zatı devletlerine, Lord Curzon'a arz edeceğimi sadrazama söyledim. Nutuk, Söylev 2, sayfa 840-841. AB'nin İstanbul Yüksek Komiseri Amiral Brisson'un askeri ataşesi bu konuda şunları rapor etmiştir. Yunanlılar önemli bir zafer kazanırlarsa Kürt isyanı Türkiye'nin arkasına ciddi bir biçimde tehdit edebilir. Ancak batıdaki savaş Türklerin lehine gelişirse Türkler ellerindeki yarım düzine yetenekli liderlerden biriyle Kürt sorununa son verebilir. İngilizler kuşkusuz bu durumu bilmektedirler. Gene de Kürt sorunu ile meşgul olduğu sürece Mustafa Kemal'in Musul'a el koyamayacağını düşünmektedirler. Dolayısıyla Kürt akımına yardımcı olmaktadırlar. Gerçekte bu araştırmalar İngilizlerin İstanbul'daki iki Kürt derneğine, Teali ve Teşkilatı, Musul ve Mardin bölgesindeki bazı küçük Kürt reislerine satın almaları biçiminde sınırlı olmuştur. İngilizlerin yardımıyla Mustafa Paşa, Nemrut, Mevlanzade Rifat Bey ve başkaları geçen yaz Kürdistan'a gönderilmiştir. Mustafa Paşa, İngiliz mandası altında Kürt bağımsızlığı istediğini bildiren bir broşür yayımlamıştır. Orhan Duru, Amerikan gizli belgelerinde Türkiye'nin kuruluş yılları, Milliyet Yayınları, İstanbul 1978, sayfa 160-161'den Uğur Mumcu, Kürt İslam Ayaklanması, 1919-1925, UMAK Vakfı Yayınları, Ankara 2005, 26. baskı, sayfa 22. Kürt ayaklanmaları içinde çok yabancı paralar harcanmış olduğu doğulu mebuslarca da doğrulanmıştır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 3 Ekim 1921 günü gizli oturumundan bir alıntı. Hasan Hayri Bey, Dersim. Sonra görüyorsunuz Fransız ve İngilizler bir takım tavizler veriyorlar. Kürdistan'a bir şekil vermelidir, böyle olmalıdır diyorlar. Bunlar sırf Kürtleri Türklerden ayırmak, ikisini de boğmaktır. Başka bir fikir değildir. Bugün Kürt Türk'ten ayrılsa pek fena olur. Resul Bey, Bitlis. O fikre kapılanlar İngiliz parasına kapılanlardır. Alkışlar. Hasan Hayri Bey devamla. Arz etmek istiyorum ki bu yakın zamanlarda oldu. 331 senetin nihayetinde Erzurum sükut ettiği zaman sonra Rumlar geldiler. Baktım bir gün bir kağıt geliyor. Bir Kürt vasıtasıyla geldi. Oğlan bunu kim sana verdi? Bilmem kağıt kimden? Nikola'nın baş tercümanı Çerkes Hasan. Bendeniz orada mevki kumandanı bulunuyorum. Kağıt yazıyor ki Dersim Efkari Ümumiyesini bize çevirdiğiniz vakitte istediğiniz kadar mükafatı nakdiye var. Bunu tutuyor milyonlar lira teklif ediyor. Ve tabii bunu birkaç ağa nezdinde okudum. Biz bu parayı kabul edemeyiz dedim. Ayaklanma Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. 1 Ekim 1920'de Koçgiri aşiretinden Alişir Kemah köylerini basmasıyla ayaklanma başladı. 15 Kasım'da bazı Kürt asiretleri Hozat'ta yaptıkları toplantı sonucunda Ankara'ya bir muhtıra ile başvurarak hükümetin Kürtlere özellik verip vermediğinin acele bildirilmesini istediler. Muhtırada Elazığ, Malatya, Sivas, Erzincan bölgelerindeki hapishanelerde tutuklu Kürtlerin serbest bırakılması, Kürtlerin çoğunlukta olduğu yerlerden Türk memurların ve Koçgiri'ye gönderilen müfrezelerin çekilmesi de istendi. Koçgiri Halk Hareketi, Komal, Ankara 1975, sayfa 49. Koçgiri ayaklanmasına ilişkin ilk haberler ve Dersim yöresindeki durum 18 Kasım 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne taşındı. Dersim mebusu Hasan Hayri Bey ile arkadaşları hükümete sorular yönelttiler. Dersim'de ne gibi uygunsuzluklar meydana geldiğini ve Kürdistan'da bir takım propagandacıların dolaştığının doğru olup olmadığını, doğru ise hükümetçi ne gibi önlemler alındığını sordular. Bu sorulara İçişleri Bakanı Adnan Bey adı var şu cevabı verdi. Dersim'de şu sıralar ne gibi uygunsuzlukların neden husule geldiğini soruyorlar. Dersim'de önemli ve kaygılanacak bir olay yoktur. Dersim'de Kürtlük ve Türklük diye bir şey söz konusu değildir. Yalnız Alişir adında birisi başına birkaç kişi toplamış o yörede dolaşıyormuş. Kemah'ın birkaç mahallesine saldırmış ve orada birkaç ev yakmış ve bir iki yağmada bulunmuştur. Bunun üzerine Sivas'tan Koçgiri başkanlarından Alişan Bey tayin edilmiş onu takip ediyor. Bu defa aldığımız bir telgrafta ve takip sonucu Alişir'in merkezi hükümete başvurarak aman dilediği yazıyor. Henüz yeni aldık bu telgrafı. Tabii buna ilişkin bir karar vereceğiz ve cevabı da vereceğiz. Bu Alişir ne yapmıştır? Bunun esas maksadı yağma etmek, yakmak olmasa gerekir. Alişir propaganda yapıyor. Efendim yani soru önergesinin 4. maddesinde Kürdistan'da bir takım propagandacıların dolaştığının doğru olup olmadığı soruluyor. İşte bu Alişir propaganda yapanlardan biridir. Kürdistan istiklali namına propaganda yapıyor ve propagandanın köklerini uzaklardan da aldığı sanılıyor. Bu propaganda burada henüz tamamen yayılmış olmamakla birlikte bazı aşiretler arasında böyle bir fesat tohumu atılmış olduğu muhakkaktır. Bunun için asıl bizim hükümetin takip edeceği şey Alişir'in yakalanması ve sorgulanmasıdır. Bir de 15. Kolordu'dan firar etmiş bir subay var. Yüzbaşı Masar adında birisi. O da diğer tarafta Germin'in bucağına saldırmış. Onun da başında birkaç kişi. 100 kişi yahut 150 kadar bir şey varmış. Bu kuvvetle Germin'in bucağına saldırmış. Bunun da yakalanıp sorgulanması için bir müfreze gönderiliyor. Ve şimdi Harput vilayetince bütün böyle ufak tefek eşkıyalıkların, iki başlı eşkıyalıkların önüne geçmek için yerel askeri birlikler, yapılıyor, yapılıyor değil yapılmıştır ve bu yerel birliklerin çabalarıyla sanıyoruz ki yakın bir zamanda bu gibi şeyler kalmayacaktır. Zaten Alişir sorunu bu suretle kendi sığınmasıyla halk edilmiş bulunuyor. Şimdi Yüzbaşı Masarı'nda yakalanacağına ilişkin haber alacağımızı umuyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi Zabıt Ciridesi Devre 1 Cilt 5 3 Basılış Ankara 1981 sayfa 430 37. ayrımın sonu sayfa 455